Sayın Tarık Çelenk, bugünkü Türkiye gündemine geçtiğimiz pazar günü yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin olağanüstü kongresinden izlenimlerle başlayalım. Bu kongreyi nasıl değerlendirebiliriz? Kongrenin sonucuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz kısaca?
Kongreye baktığımız zaman bu kongre Türkiye'deki temel bir takım siyasi şokların arkasından gelen bir siyasi süreç olarak bakmak lazım. Bu süreçler Türkiye'deki olağanüstü süreçleri hızlandırdı. Aslına bakarsanız bu kongrede olağanüstü bir kongre zaten. Şimdi tabii mesela düşünün, Sayın Cumhurbaşkanı işte Salı günkü grup toplantısına girecek ve grup konuşması yapacak. Şimdi diğer partilerin genel başkanları eğer eleştiri düzeylerini sert oluştururlarsa Cumhurbaşkanı hakaret suçuna girmiş olacaklar. Ne bileyim, askeri törenle karşılaşacak mecliste. Tabii bu süreç içindeki uyum yasalarının hızla geliştirilmesi gerekiyor. Yani iç içe geçmiş çok zor bir durum tabii şimdi baktığımız zaman, her ne kadar işte anayasaldır. Anayasanın kendi bütünüyle de tabii burada bir sıkıntı var. Ciddi bir anayasal sürece ihtiyaç var Türkiye'nin. Bu durum nasıl olacak, nasıl devam edecek? Bizi bir geçiş dönemine ihtiyacı var. Bu geçiş döneminin bir aşaması da tabii sonuç itibariyle işte olağanüstü kongreydi. Olağanüstü kongrede Cumhurbaşkanı istediği bir yol ekibini mevcutlar içinden kurmak zorundaydı. Yani mevcut dışından bir sürpriz olmadı. Ve Sayın Başbakan'ın da bence konumunun daha da güçlendi, daha da sağlamlaştırılarak devam etmesi sağlandı. Belki de bu süreç tabii zannediyorum meclisin yenilenmesi işi anayasa zorunluluktan dolayı 2019'dan erken olamıyor. Anayasa değiştirmesi gerekiyor. O da çok zor bir şey mi? O da değiştirebilir ama bence AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı buna girmeyecektir. Ama Cumhurbaşkanı seçiminin erken alınması ve en erken alınması ise çok mümkün bir durummuş. Yani bu muhtemelen 2018'i bulmayacak bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye'de hemen devreye girebilir.
Yani
Bunun
Cumhurbaşkanlığı
için
seçimiyle milletvekili seçimini aynı tarihte yapmayıp da Cumhurbaşkanlığı seçimini öne alma durumu olabilir diyorsunuz, öyle mi?
Tabii olabilir. Hatta bu belediye seçimlerinden de önemli. Zaten muhalefetin kafası karışık. Taban adam mı aday mı belirleyelim, çatı aday mı belirleyelim falan derken bir baskın şeyden zaten bu süreç içinde bu gerçekleşebilir. Yani bu sürecin Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne alınması muhtemel bir durumdur. Çünkü bazı belirsizliklerin giderilmesi açısından da Cumhurbaşkanı'nın da seçiminin netleşmesi gerekiyor. Tabii bu arada parti içindeki gelişmeler ve değerler, Cumhurbaşkanı ortaya koyduğu bir limit vardır derseniz artık %50 artı biri almak çok zor, buna çalışacağız diyor. %50 artı biri almayı kolaylaştırmanın en önemli yollarından biri de tabii kendi ifadeleriyle konuşmasında dedi. Kişi hak ve özgürlüklerini ve demokratik standartları arttıracağız. Eğer bunlar arttırılabilirse tabii bence %50 artı birin üstü daha kolay olur. Ama tabii bunların arttırılması nasıl sorusu çok önem arz ediyor burada. O nasıl sorusunun cevabı henüz daha belli değil. Bu nasıl sorusu şu anki sistemde ve olağanüstü halde tamamen kişilerin iyi niyetine, vicdanına ve dirayetine kalmış bir durumda. Yani bir kurum, bir sistem, bir yapısal bir dönüşüm gerektiren bir şey bunlar tabii söylendiği gibi. Onların en azından açıklığa kavuşması lazım.
Bu arada son zamanlarda yaşanan olaylar bu söylenenlerle çakışıyor mu diye de size sormak istiyorum. Özellikle açlık grevindeki iki eğitmenin gözaltına alınması, onun dışında bazı gazetelere yönelik operasyonlar, işte en son Sözcü Gazetesi'ne bir operasyon düzenledi. Cumhuriyet Gazetesi'nin dijital ortamdaki
Tabii,
yayın müdürünün gözaltına alınması,
evet.
tutuklanması gibi.
Tabii yani bunlar da söylenenler çelişki arz ediyor. Yani bir defa toplumun rahatlatılması lazım. Yani bu hapisteki gazetecilerin, aydınların, bunların bir iyi niyet göstergesi olarak kesinlikle tutuksuz yargılanmalarının sağlanması lazım. Yani bunların zaten çoğu liberal ve sol görüşlü gazeteciler ya da Atatürkçü gazeteciler. Bunlar yani bunların FETÖ'yle falan ilgisinin olduğunu söylemek nitek mümkün değil. Tamam, öfkeli bir muhalefet yapmış olabilirler, haddi aşmış olabilir ama bunların karşılığı da tutuklu yargılanmak veya tutukluluğun sürmesi demek değildir. Ki zaten bu FETÖ yapısının içinde gazetelerde çalışan gazetecilerin de çoğu da Sayın Erdoğan'ın da yakın arkadaş Ali Bulaş gibi insanlar. Bunlar da sonuç itibariyle FETÖ'nün tarafında durmuşlarsa bile hukuk açısından sorumluluklarının uzun süreli tutukluluğu gerektireceği konusunda hukuk değerlendirme konusudur. Yani bu da bir ayrı bir sorun. Yani bunların bir çözülmesi gerekiyor tabii. Yani bu %56'nın rahat gelebilmesi açısından bunların çözülmesi gerekiyor. Yani yani bizim Kemal Kılıçdaroğlu da denilebilir. Yok işte 15 Temmuz uçağın geçindi. İstemediğin partiye gelişin şöyleydi. Normal yola gelmedin. FETÖ'de karışmış da büyük bir ihtimalle işte Baykal'ın kaset operasyonuna falan filan. Sen de işte şöylesin böylesin Demirtaş gibi. Yani bu işin sonu yok baktığınız zaman. Yani bu işi bir yerde dur demek lazım. Ve bu dur demek başta Sayın Erdoğan'ın liderliğinin toplumun bütün kesimlerinde pekişmesi için hem de AK Parti'nin 2023 hedefleri açısından önemli bir şey. Yani dostça söylenen bir şey. Yani bunun göz ardı edilmemesi gerekiyor.
Bu arada geçtiğimiz günlerde açlık grevindeki iki eğitmenin Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın gözaltına alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bürokrasideki bu tavır ki zaten bu gezide de buna benzer tavırlar. Hadi o zaman diyelim ki FETÖ komplosu vardı yapının içinde. Kasıtlı olarak Ankara'yı zor duruma düşürmek için yapılan şeylerdi. Yani şimdi bu saatten sonra kimsenin zor duruma düşüreceği kadar bir yapı düzücüsel özgüven olmadığına göre bu Türkiye'nin şu anki o hal koşullarından ya da yani bu yaklaşım tarzının genel mantığından, Ankara'dan gelen bir genel mantıktan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Yani bu mantığı, bu yaklaşım tarzını değiştirmek gerekiyor. Yani toplumdaki yapı, yani farklılıklar tamam sertlikle ya da bir şekilde ertelenebilir gibi kalabilir ama yarın öbür gün bunun bedeli toplumsal olarak bizden sonraki kuşakların dünyada çok daha geri kalmış birlikte yaşayan bir ülke olarak bu kadar demokratik çabaların ve gayretlerin çok daha gerisinde hem ekonomik hem de kişi hak ve hürriyetlerini çok daha geçmeyen ülke olmamıza neden olur. Yani bunları artık bunların olmaması gerekiyor. Bu tip tecrübelerin yaşamaması gerekiyor ve bunların da artık dediğim başta dediğim gibi hem toplumsal af hem toplumsal uzlaşma yeni bir bahar havasının esilmesi gerekiyor. Yani bu gidiş böyle giderse yani 2019'lu ya da bu tip seçimlerde Türkiye için çok daha sancılı geçebilir. Türkiye'nin uluslararası yalnızlığının derinleşmesi her ne kadar alternatifleri yaratılmaya çalışılsa bile Türkiye'nin kendi gerçek ekonomisi ve insan hakları açısından daha zor duruma düşürecektir Türkiye'yi. Yani Türkiye'nin ekonomisi Türkiye hiçbir zaman çözülecek bir ülke değil ama Türkiye sürünmemesi gereken bir ülkede aynı zamanda. Yani bunu hassasiyetlerini anlamamız ve taşımamız gerekiyor bütün Türkiye olarak, karar vericilerimiz olarak.
Bu arada 15 Temmuz darbe girişiminin sanıkları hakim karşısına çıkarıldı. 200 küsur sanık. Ve darbenin elebaşları oldukları iddia edilen kişiler savunmalarına başladılar. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
Darbe gecesini bizler yaşadık. Hatta ben canlı yayındaydım. İşte alçak uçuşlar, insanların öldürülmesi. Yani Türkiye'de son 200 yıldır Yeniçeri isyanları görmeyen bir trajedi o gece yaşandı. Özellikle İstanbul'u Ankara şehrinde. Yani bunlar yaşandı ama ortada ki muhatap kim? Burada ciddi bir sorun var yani ve burada ne bileyim işte gerek siyasi ayağının, bu sistemin siyasi ayağının gerekse işte ne bileyim Genelkurmay Başkanı'nın, işte müsteşarımızın daha detaylı bir şeffaf bir tavırla burada ifade vermeleri ya da bu konularda bu meselenin hem hukuki hem siyasi boyutunun çözümünü zorlaştırıyor. Yani çok ilginçtir. İşte darbenin bir numarası dediğiniz adam iddia ediyor ki işte Akın Öztürk iddia ediyor ki ben diyor Genelkurmay Başkanı'nın kendi emrinden geldim ve bu meseleyi çözmek için oldum. Benim bu işte ilgim yok. Yani ona inanmamızı gerektirecek bir durum değil ama bir takım soru işaretler oluşturuyor. Bence bu süreç Türkiye açısından çok önemli. Çünkü eğer Türkiye bu meseleyi siyasi olarak ve hukuki olarak tam çözemezse ikinci bir darbe ihtimalinin demokrasiye karşı hiç zaman ortadan tamamen kaldıramaz. Yani burada ciddi hukuki ve siyasi boşlukları bir kesim için değil ama herkes için doldurmak gerekiyor diye düşünüyorum yani.
Sayın Çelenk, çok teşekkür ediyorum bugünkü yorumlarınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum izleyicilerimizle. Görüşmek üzere.
Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olana kalın. Sağlıcakla.
Hoşçakalın.